Havuzbaşı, Son Kuşlar.
Ayrım 4.
Ben serçeleri de, atmacaları, saka, florya, isketeleri de severim. Hatta uzak memleket kuşlarını rüyalarımda görür, bazen şiir yazacak gibi olduğum zamanlarda papağan, tavuslar, cennet kuşları da görür gibi olurum. Ama bıldırcın, sen bizim göklerimizin muhacir kuşu. Seni sevdiğim, sana yakın olduğum kadar ne baharımızın müjdecisi, dostumuz, adeta köyümüz gibi olan çamur kulübeli, çalışkan, hiç kaçamayacaklar. Yanımızda gezecekler gibi oluverip de bir gün habersiz bizden kaçan kırlangıçları, ne de o kızıl gagası, muhteşem kanatları, ince uzun, sırım gibi bacaklarıyla leyleği, damlarımızda, bacalarımızda, hemen yanı başımızda yeri olan, hayatımıza, adetlerimize, ocağımıza, hemen hemen bir nevi melankolimize karışmış olan leyleği sana tercih ederim. Bıldırcını bir şiir sever gibi severim. Neden olduğunu bilmeden yahut hafif hafif içimde bir şeyler belirerek. Hem de en çok etini yediğim kuş bıldırcındır. Küçüklüğümde onun tüylerinin kokusunu çok zaman sevdiğim saçlarında koklamışımdır. Onun etinin kokusunda tuhaf, şehevi bir hava buldum. Onun yağlı vücudunda toparlak, esmer, genç, arzudan yanan bir insan vücudu vardı. Sanki bir gün sihirli bir ağız, kuş ol güzel insan, yuvarlak esmer buğday kavrulmuş kestane sütlü ateşte suda pişmiş, mısır kokulu yarı kadın yarı erkek, yalnız şehvet, süt, nişasta, şekerden mamul mahluk. Senin bu topraklardan yapılmış çirkinler kafilesinde yerin yok, kuş ol dedi. Bıldırcın böylece kuş oldu. Onu rüzgarlar getirir, yağmurlar atar memleketimize. Etlerin en güzeliyle, kokuların en bayıltıcısıyla gelir. Işıklarımıza dökülüverirler. Doğduğum şehirde bir akşam millet sokağa dökülür. Bıldırcın yağıyor, bıldırcın yağıyor diye bağırışan çocukların elinde küçük gözleri korku ile dolu, yağlı vücutlarında canlı kıpırdanmalarla bakışırlar, oynar dururlar. Günlerce ağzımdan tadı, burnumdan kokusu, saçımdan tüyü, ellerimden sıcaklığı geçmezdi. Sonbaharda her zaman senden bir şey vardır. Benim güzel bıldırcınım. Bıldırcın insana ne kadar uzaktır, vahşidir, hiçbir zaman onu kafeste tutmak mümkün değildir. Dost düşman tanımaz, haşin korkaktır. Yağmursuz anlarda ayakları çizmeli, kafaları kasketli, belleri fişekli, arkaları köpekli bir takım garip, ne olduklarını, ne zevk aldıklarını bir türlü anlayamadığım insanlar ancak onu görüp vurabilir. Ancak onu köpekler saklandığı fundalıktan, bir tarla hendeğinden kaldırır. İnsana bu kadar uzak olan bu kuşta insanlıktan bir şey vardır. Onu şehvetle yediğim için, onu aşkla kokladığım için mi severim? O güzel insanlar gibi kokan, tüylerinden çıkan, insanı merhamete, sevgiye davet eden o güzelliğin kokusu için mi severim? Yoksa bu korkaklığı bir akşamüstü şehrimize düştüğü için mi? Hayır, hiçbirisi için değil. Onun çocukluğumda yediğim için mi? Onu ellerimle meyve gibi topladığım için mi? Hayır, hiçbirisi için değil. İnsan gibi buğdayı sevdiği için mi? Hayır, sevgilime benzediği için mi? Hayır, ne için o halde? Diye soran olursa, bilmediğim için, sebebini bilmediğim için, sensin sonbaharın ne tadı olabilir? Bir adamın onları iplere dizmiş olduğunu gördüğüm zaman içimde ürpertiler belirir. Milyonla geride bıraktıkları fedailere rağmen acaba gidecekleri yere gidebilirler mi derim. Bir ev sahibi. Kahvenin kuytu bir köşesinde bağıra bağıra konuşuyorlardı. Göz kapakları şiş, üstü başı buruşuk olanı, bir senedir niçin görünmedin? Mapushaneden 10 gün evvel çıktım da onun için beyim, diyordu. Karşısında şişmen efendi hafifçe irkildi. Aman Recaip efendi, şakayı bırakın. Şaka etmiyorum efendim. Vallahi 15 gün olmadı hapisten çıkalı. Ama beyefendi, ne hırsızlık yaptım, ne de yan kesicilik. Ne adam öldürdüm, ne bıçak çektim, ne de ırza geçtim. Hayır beyefendi, hayır. Malumu devletleri, yaşadığımız asrın mühim dertlerinden birisi de ev sahibi kiracı meseleleridir. Dünyada içte dışta binbir türlü politik dalavereleri, kavgaları olurken, fertlerde de borsa, kara borsa, geçim, maaş, işçi, patron, esnaf, et, süt, meyve kavgalarından mağada bir de kiracı ev sahibi derdi vardır. Galiba en mühimi de budur. Faraz abi, ben Deniz Beyefendi, ne ticaret yapabilirim, ne de memuriyet. Eh, Şu dünya yüzünde benim de geçinmem lazım. Ölmeyeceğim ha. Kumar bilmem ki kumarla maişetimi temin edeyim. Vaktiyle beyefendiciğim, harp başlamadan evvel bendeniz bir ticarethanede katiptim. 60 lira aylığım vardı. Pederden kalma, tramvaya 2 dakika, otobüs durağı ile karşı karşıya, pazar çarşıya 100 adım, ilkokulla sırt sırta, liseye bir sokak arkası, üniversitede profesörlerin sınıfa girdiği, doçentlerin yanında yer aldığı görünür, Beyazıt'ta bir evim vardı. Bendeniz Fatih'te hemşirenin yanında ikamet ediyordum. Mezkur evi de kiraya vermiştim. Ayda 14 lira alırdım. Bir zamanlar ayda 14 lira da bir paraydı değil mi efendim? Evet, 14 lirayla neler olmazdı. Düşünün efendim, teemmül buyurun. Bir şişe alelade cinsinden Dimitrokopulo rakısı kaçaydı? 45 kuruştu galiba. 5 kuruşluk tarama, 6 kuruşluk tuzlu balık, 4 kuruşluk zeytin, 5 kuruşluk yeşil salata. 60'ar paradan hesaplayın efendim. 4 yumurta ne eder? Minhaysel Mecnu, 70 kuruşta iki arkadaş hemşirenin kız taşındaki evinin kuyusu başında dünyamızı pembe görürdük. Bendeniz katibi bulunduğum tüccardan 60 lira alırdım demiştim. 30'unu hemşireye verirdim, kalan 30'uyla da öğle yemekleri dışarıda mükemmel yemek şartıyla geçinir giderdim. Evden aldığım 14 lirayla de bazı arkadaşlarıma ziyafet çeker, bazen bir çift kundura ile bir iki gömlek alırdım. 3-4 ay 10 lira biriktirir, bir kat Çekoslovak kumaşından, kabuk gibi kumaşlardı onlar beyefendi, kostüm diktirirdim. Harp patladı, patlara beyefendi. Her zaman düğün bayram olup kestanefşeği patlamaz ha, o gün olur harp de patlar. Şu kısacık 50 yıllık ömrüm içinde 5 harp patladı beyefendi. 5 harp, tövbe, kaç 5, Trablus'u unuttuk. 6 harp beyefendi, dile kolay. Harbin ilk senesi ha bugün bitecek ha yarın dedik bekledik. Beklerken bir de baktık ki aman, biz 60 lira aylıkla 14 lira ev kirası hiç ele geçmemiş gibi oluyor. Hemşire sıkıntıda, ben darda. Bir müddet Allah sizi inandırsın birbirimize bakıştık. Zaman geldi, kuru fasulye pişirebilmek için eskiden ağız ağıza dolu kileri arantalan ettik. Fare düşse yağ bala düşen kilerimiz, biz düşsek kafamız yarılacaktı. Bir gün hemşire dayanamadı. İlk önce beyefendiciğim, kadınlar eh yeter artık diyorlar. Tarihten sabittir beyefendi. Fransız ihtilalinde Versailles sarayını haldeki kadınlar basmışlardır. Evet efendim, hemşire dayanamadı. Bana bak Recai Darduman dedi. Bana hep böyle hitap eder. Soyadımız pek hoşuna gider de. Bana bak çocuğum dedi. Evet, bendeniz 3 ay küçüğümdür kendisinden. Ne istiyorsun abla dedim. Ne yapacaksan yap, bu işe bir çare bulacaksın. Hangi işe abla? Geçim derdimize. Bu böyle giderse ben dayanamayacağım. Kim olursa olsun önüme çıkanla yeniden evleneceğim. Erkek dediğin senin gibi pısırık olmaz. Kardeşimsin, ilk hayalim öldükten sonra seni bırakmadım. Sen de sayemde sahiban oldun. Üstten baştan geçtim. Eskilerle idare ediyorum. Ama boğazımdan geçmem. Biz İstanbulluyuz çocuğum. Boğaziçiliyiz. Boğazımıza düşkün oluruz. Ben annemden bile bol süt emmişim. Sen onun için inek sütüyle beslendin. Bu kiler dolmazsa yapamam. Ne halin varsa gör. Hemşirenin yeniden evlenmesi beni korkutacak değildi elbet. Hem 53 yaşında dul kadını kim alır? Tabiatıyla onun bu şantajına güldüm. Gülme dedi, onu da buldum. Sana gelince C'yi bir uzattı bayım. Pılını pırtını toplarsın, soluğu Beyazıt'taki konakta alırsın. Vay, beni kovuyorsun demek dedim. Pekala. Kapıyı hızla çektim, sokağa çıktım, arkamdan Darduman, Darduman diye seslendi ama oralı bile olmadım. Günlerden bir pazartesiydi beyefendi. Bugünkü gibi hatırlarım. Ayın 3'ü 4'üydi. Gideyim şu bizim evden kirayı alayım. Akşamleyin 14 lirayı birden ezerim. Sarhoş sarhoş eve dönerim de hemşire söylemez. Sabahleyin mahmur mahmur eşyamı toplar. Kiracıdan izin alır. O bodrum katındaki uşak odasına yatar kalkarım dedim kendi kendime. Şunun şurasında kaç günlük ömrüm kaldı dedim. Ağlamaklı bir halde yürüdüm, Beyazıt'a vardım, kiracılar paramı verdiler. Kendilerine vaziyeti anlattım. Efendim, nasıl olur dediler. Bu işe kocam razı olsa ben olmam. Ben olsam kocam razı olmaz. Evin içinde kazık kadar adam. Beni görmezsiniz bile hanımefendi. Hem kendi evim nihayet. Başka çare göremiyorum. Ne yapalım efendim, kendinize bir oda bulursunuz. Bu zamanda bir oda kaça tutulur hanım? 40-50 lira verdikten sonra elinizi bile öperler demez mi? Siz 8-9 hatta 10 odada 14 liraya oturun, ben kalkayım bir odaya 50 lira vereyim. Vallahi benim fikrim bu beyefendi. Tabii beyin fikrini soracak değilsiniz. Bilmem ama sizin için hiç iyi olmaz. Belki o başka türlü konuşur. Bizi evden çıkaramayacağınıza göre. Sokağa kendimi deli gibi attım. 100 adım yürümemiştim. Kul sıkılmayınca Hızır yetişmez. Bizim bir Kirkor efendi vardır. Yapı ustası, baba dostu. Ona rastlamaz mıyım? Recai Beyzadem, nerelerden? Bırak Kirkor efendi, dedim. Min evveli vel ahir derdimi döktüm. Ben derdimi döktükçe Kirkor efendi üzülür. Bağrıma basacağım geldi Ermeni'yi. Birden Recai Beyzadem, dedi. Şu senin evi bana göstersene. Kaç oda orası? Vallahi 8 oda, 1 hamam, 2 kiler, 3 büyük dolabı, 2 gusülhane, aşağıda mutfak yanında 1 bulaşıkhane ile 1 uşak odası, 1 odunluk, 1 kömürlük diye saymaya kalmadı. Uzatmayalım, gittik evi gördük. Şöyle Kirkor efendi uzaktan bizim kara tahtalı konak yavrusunu görünce yüzü güldü. Sen işi bana bırak, dedi. İşte efendim, bu Kirkor efendi beni 11 ay hapse mahkum ettiren adamdır. Allah ondan dünya ve ahiret razı olsun diyeceğim efendim. Sizin anlayacağınız, bugün bendeniz onun sayesinde 4 daireli bir apartman sahibiyim. Soyadımı da Darduman'dan Aparduman'a çevirttim. Yine onun sayesinde cezasını çekmiş bir namuslu vatandaşım. Anlatayım. Efendim, o akşam bendeniz evvelce karar verdiğim gibi 14 lirayı rakı ile mezeye yatırıp inen olsun hafifçe sarhoş hemşireye döndüm. Yatmamış, beni beklermiş. Bir de aşağıdan aldı, bir de üzgündü zavallı hemşire. Konuştuk, Kirkor efendi ile muhaveremizi anlattım. Hemşirenin yüzü güldü. Hah, şöyle dedi, aferin sana. Allah razı olsun Kirkor'dan. Recai Darduman çocuğum. İş becerenin, kılıç kuşananın. Aferin Kirkor efendi. Yaşa, var ol. Hemşirenin ne olsa bir kenarda birkaç kuruşu vardı herhalde. Kirkor efendi ile el ele verdiler, bir tamirat lakırtısı çıkarttılar. Evin tamiri içinde izin almak, mühendis götürmek, mühendisten her ne pahasına olursa olsun bir rapor almak lazımmış. Onu da becerdiler. Kirkor efendi yanında 3-4 usta aldı, bizim evin damına çıktı. Sizin anlayacağınız kiremitleri, kurşunları, tahtaları, kalasları kaldırıverdiler. Ertesi gün bir yağmur, kiracılar eşyalarını nasıl arabaya yüklediler, nasıl evden pılıyı pırtıyı toplayıp gittiler, bir görmeliydiniz. Onlar gider gitmez Kirkor efendi göz açıp kapayıncaya kadar damı yerine oturttu. Ama bu sefer odaları sökülmüştü. Dava mahkemede, mahkeme dava. Sonunda biz bu hareketimizden ötürü 800 lira tazminat ile 11 ay hapse mahkum edildik. Kirkor efendi babamdan çok iyilik görmüş adam. İş bitinceye kadar bir santim almadı. Hemşire 40 altınla 5-5'i bir yerde bozdurmuş, yüzüğü rehine koymuş. Koymuş ama şimdi katları 4'er odalı, bir mutfak, bir sofalı, 4 daireli bir apartmana sahibiz. Üst katlardan 2'şer bin lira hava parası aldık, alt katlardan da 900'erden 1800 lira hava parası. Ne etti? Kimini 300, kimini 250, kimini 200'e kiraya verdik. Birer seneliğini peşin aldık. Kirkor efendi alacağını aldı. Bize pek bir şey kalmadı ama yalnız aylıklarla hamdolsun geçinip gidiyoruz. Ayda 960 lira kadar para geçiyor elimize. Ben mahpustan çıkalı 10 gün oluyor. 10 gün bugün apartmanın işleri yüzünden kahveye uğrayamadım. İşte bir senedir gözükmememin sebebi, şimdi anladınız ya. Şimdiden sonra bol bol görüşürüz, tavla atarız beyefendi. Vaktimiz müsait. Bayan Gülseren. Bayan Gülseren'in saçlarını ihmal etmesi ne tembelliğinden ne de pasaklılığındandır. Ona yakışır böyle ihmalkar saçlar. Ama Bayan Gülseren ne de olsa balolar için, bazı isim günleri için saçlarına çelki düzen vermeyi münasip görürdü. Arkadaşları öyle de güzelsin, böyle de Gülseren derlerdi. Bir zamanlar Gülseren'in artık saçlarını ihmal etmemeye başladığını gören arkadaşları işin aslını bilmiyorlar. Gülseren'in de 30'u aştığını söylemeye kadar vardırıyorlar. İşi dedikoduya döküyorlardı. Vakia Gülseren Hanım 30 yaşını bitirmişti ama ihmalkar saçların ona oldum olasıya yakışacağını, belki de kendisine 50 yaşında vaktinden evvel saçı ağarmış entelektüel bir hanım tesirini vereceklerini biliyorlardı. Şimdiki halde bir mahalle kızının cazibesini de tellerine ekleyen bu saçları düzelttirmesinin sebebini kimseler bilmiyordu. demek bir hatadır. Kadın kısmının yalnız kendisinin bildiği sır dünya yüzünde yoktur. Nitekim bugün bize bir hikaye mevzu verecek kadar iş ileriye sarmıştır. Halbuki daha dün matbuat balosuna gidileceği akşam kimsenin bu işten haberi yoktu. Güzel berber yahut berber güzeli Türkçe lakırtılar olduğu için kibar bir hanımın ağzına yakışmaz.
Ayrım sonu.